Ayrım 13, Hesaplaşma, Atakan Büyükdağ, sayfa 211, 40. bölüm. Başa dönüyoruz ama bu sefer şartlar daha ağır. Freshman operasyonunun başarısız olduğunu öğrenen Wilson'a adeta bir kasvet çökmüştü. Operasyondan önce de defalarca bu işin ufak ve özel bir sabotaj ekibiyle çözülmesi gerektiğini belirtmiş ama üstlerinden bir türlü onay alamamıştı. Onlar ısrarla operasyonu riske atamayız. Bir arada bulunan komandoların ateş ede ede ilerlemesi en doğru seçim demişlerdi ve sonuç ortadaydı. Bahsi geçen hayal bir rüyadan ibaret kalmış, hatta kabusa dönüşmüştü. Ama Wilson kolay pes eden bir adam değildi. Herkes artık umudunu yitirmiş, odalarını sigara dumanlarıyla doldurmuşken Wilson eline telefonu aldı ve oldukça kararlı bir şekilde, hatta üstlerine bile danışmadan doğrudan Birleşik Operasyonlar Karargahı'nı aradı. Freshman operasyonu ile korkunç bir sonuç yaşadık ve çözüm alamadık. Ama ortada hala yenmemiz gereken bir korku var ve bu korku ancak ve ancak daha önce de belirttiğim gibi Özel Operasyonlar Birliği ajanları ile sonlandırılabilir. İyi kayak kullanabilen paraşütçü ajanlar tek ve en iyi seçeneğimiz. Artık daha fazla kaybedecek bir şeyimiz yok. Tüm sorumluluğu üzerime alıp bu önemli görevin Özel Operasyonlar Birliği'ne devredilmesini talep ediyorum dedi. Birleşik Operasyonlar Karargahı hem savaş kabinesine vermek zorunda olduğu cevabın etkisiyle hem de Almanlar gerekli önlemleri fazlasıyla almışlardır. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok düşüncesiyle Wilson'ın talebine onay verdi ve ekledi. Artık tüm sorumluluk sizde. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Beklediği cevabı söküp alan Wilson üzerine aldığı kamyon yükü sorumlulukla saniye bile kaybetmeden hazırlıklara başladı. İlk olarak Poulson ve ekibine haber vermesi gerekiyordu. Hardanger Vidna'nın dondurucu soğuğunda yaşam mücadelesi vererek Britanya'dan gelecek yeni talimatı bekleyen bir ekip vardı. Wilson ilk iş olarak bu uzun bekleyişe anlam yükleyen mesajı iletti. İyi bir iş çıkardınız ama maalesef Freshman operasyonu başarısız oldu. Bir sonraki Dolunay'da yeni bir ekip göndereceğiz. Operasyon planı değişiyor. Almanlar arama faaliyetlerine başlayacaktır. Bulunduğunuz yeri terk edin, sizi bilgilendireceğiz. Mesajı alan Haugland hemen bilgiyi ekip arkadaşlarıyla paylaştı. Poulson, yeni bir ekip mi? Bu işin buradan olmayan insanlarla yapılmayacağını anlamadılar mı hala? Haugland, dur bakalım, belki bizim gibi Norveçlilerden oluşan bir ekip göndereceklerdir. Poulson, bir sorsa da bu operasyonu biz veya bizim gibi kişilerin gerçekleştirmesi gerekiyor. Kiastrup,
kesinlikle biz yapsak daha başarılı oluruz. Sonuçta bölgeyi de zafiyetlerini de Almanlardan daha iyi biliyoruz.
Helberg, ayrıca ister biz olalım ister başkaları. Buraya gelecek her kişinin mutlaka kayak kullanmayı biliyor olması lazım, onu da belirtelim. Haugland, şu şekilde yazıyorum o zaman. Operasyon yine İngilizler tarafından mı gerçekleştirilecek? Kaymayı bilen kişilerin gelmesi büyük avantaj yaratacaktır. Faydalı olabilirsek operasyonda aktif rol almak isteriz. Kjellstrup da Helberg de Poulson da bu mesajı onayladı ve Haugland mesajı olduğu gibi Londra'ya gönderdi. Mesajı alan Wilson büyük bir gururla arkasına yaslandı. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ekip hala operasyona inanıyor, hatta aktif rol almak istiyordu. Bu adamların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok diye geçirdi içinden. Şu anda tam ihtiyacı olan şey de buydu aslında, başarıya olan inanç ve motivasyon. Britanya'da yeni bir operasyon için hazırlıklar başlamışken Vemork'a bir saldırı yapılacağını öğrenen Almanlar da hem bölgedeki güvenlik unsurlarını alarm konumuna çıkarıp takviyeler yapmışlar hem de arama tarama faaliyetlerini arttırmışlardı. Freshman operasyonunda rehin alınan komandolar ne kadar direnseler de sonunda hem hedeflenen iniş yerinin Skoland bataklıkları olduğunu hem de planörlerin inmesine yardım edecek olan bir yerel iniş ekibinin varlığını itiraf etmişlerdi. Almanlar da bu ajanları bulmak için kayakçı birliklerini göreve alıp Skoland bataklıklarının çevresinde ne kadar baraka varsa hepsine baskın yapmaya başladılar. Poulson ve ekibi için artık bulundukları barakada durmak, teslim olmaya davetiye çıkarmaktan farksızdı. Wilson'dan talimatı alan ekip ilk günden eşyalarını toplayarak geldikleri yere, kış mevsiminde soğuk iklim hayvanlarının bile terk ettiği Hardanger Widna'nın göbeğine dönmeye karar verdiler. Almanların tek aramayacağı yer burasıydı. Almanlar Skoland bataklıklarının yakınındaki Sandvatten barakasına baskın yaptıklarında Poulson ve ekibi kayaklarını alarak arkalarında herhangi bir iz bırakmadan platonun derinliklerine doğru yol almaya başlamışlardı bile. Almanlar durmadan çevreyi aramaya devam ediyorlar, Ryukan kasabasındaki her eve baskın düzenliyorlardı. Onlarca kişi gözaltına alınmıştı ama hiçbiri aradıkları kişiler değildi. Ekip Alman devriyesini kıl payı atlatmıştı. Fakat daha büyük bir problemleri vardı. Erzakları bitmek üzereydi ve bu mevsimde yaşamın olmadığı bir yere gidiyorlardı. Düşünmemeye çalıştılar. Ve yeni ekibin iniş yapacağı bir sonraki dolunay dönemine kadar hayatta kalabilme umuduyla imkansıza doğru kaymaya başladılar. 41. Bölüm Ronnenberg. Poulson ve ekibi Hardanger Widna'nın derinliklerine doğru uzunca bir yola çıkınca Britanya'nın hareket halindeki ekip ile iletişimi de kesilmişti. Karargahın şu andaki tek istihbarat kaynağı Einar Skinnerland'dı. Onun da bu sıkı arama tarama faaliyetleri sürecinde daha ne kadar yakalanmadan istihbarat paylaşabileceği şüpheliydi. Güvenlik önlemlerini bu kadar arttıran bir düşmana karşı nasıl operasyon gerçekleştirilebilir ki? Daha hali hazırda orada olan ekibin güvenliğini bile sağlayamıyoruz. Operasyon ne olursa olsun gerçekleştirilmeli ve Hitler'in atom bombası projesi etkisiz hale getirilmeli diyoruz. Tamam ama bütün bu güvenlik önlemleri nasıl aşılacak? Bütün bu karamsar düşünceler şimdi Wilson'ın beynini istila etmeye başlamıştı. Kafasını iki eli arasına alıp masaya dayanan Wilson, aklını yitirmek üzereydi ki kapıdan Leif Tronstadt girdi. Leif Tronstadt, ne oldu Bay Wilson? Biz sizi böyle bitik görmeye alışkın değiliz. Wilson, ne yapacağız Bay Tronstadt? Almanlar Freshman operasyonundan sonra güvenlik önlemlerini arttırmışlar. Nasıl aşacağız bu önlemleri? Adamlar dağ tepe demeden istila ediyorlar, ne varsa ele geçiriyorlar. Bu kadar güçlü bir düşmanla nasıl başa çıkılır? Tronstadt, sizi bu kadar karamsar görmek beni de üzdü ama boşuna üzüldüğünüzü belirtmek isterim. Norveçli direnişçiler her şartta hayatta kalmayı başaran vatanseverlerdir. Nazi işgali sırasında da bunu kanıtladılar. Hem şu anda Norveç'te hayatta kalma mücadelesi veren ekibimiz hem de yeni göndereceğimiz ekibimiz işinin ehli kişilerden kurulu olacak ve bu kişilerin halledemeyeceği bir görev yok. Karamsarlığa kapılmayın. Çalışmak kötü düşünceleri dağıtır. Bence hemen çalışmaya başlayalım. Wilson, çalışmak kötü düşünceleri dağıtır. Bu bir Norveç atasözü mü?
Tronstadt, hayır. Norveçli Tronstadt'ın sözü.
Wilson, o zaman bu sözü daha fazla benimseyebilirim. Silkelenip kendisine gelen Wilson hemen işe koyulmaya karar verdi. Kaybedecek vakti yoktu. İlk iş olarak operasyonun ismini belirlediler. Yeni operasyonun ismi Gunnerside olacaktı. Operasyonun detayları da belirlenmişti. 6-8 adet nitelikli yerel direnişçi ve morg ağır su tesisinin bodrumuna giriş yapacak, burada yüksek konsantrasyon odasını bulacak ve var olan stoku imha edip ayrıştırma borularını patlatacaktı. Kulağa oldukça basit gelen ama gerçekleştirilmesi neredeyse imkansız olan bu plan İngiltere'nin son şansıydı. Bir girişim daha yaşanırsa Hitler tesisi yerinden söker Almanya'ya taşırdı. Bu nedenle yeni ekibin üyeleri itina ile seçilmeliydi. Wilson, Leif Tronstadt'tan tavsiyeleri aldıktan sonra yeni ekibin üyelerini belirlemek için hemen Özel Operasyonlar Birliği'nin Glenmore'daki özel eğitim okulunu yöneten Albay Charles Hampton'ı aradı. O sıralar okulda eğitmen olarak görev yapan Norveçli direnişçi Joachim Ronnenberg'in var olan tüm sorumluluklarından ayrılmasını talep etti ve ekledi. Ronnenberg'e kendisinden Hardanger Widna'da gerçekleştireceği özel bir operasyon için iyi kayak bilen ve hayatta kalmaya elverişli 5 kişi seçmesini istediğimiz iletin lütfen. Yeni kurulacak ekibin lideri olarak seçilen Ronnenberg genç olmasına rağmen Özel Operasyonlar Birliği'nin göz bebeğiydi. 18 aydır Britanya'da olan Ronnenberg eğitimini tamamladıktan hemen sonra henüz 24 yaşında olmasına rağmen eğitmenlik seviyesine terfi ettirilmişti. Müthiş bir zekası ve sarsılmaz bir fiziği vardı. Tam Wilson'ın istediği tarz bir ekip lideriydi. Kendisine Wilson'ın mesajı iletildikten sonra tüm sorumluluklarından alınarak boşa çıkarıldı ve detaylı bilgileri almak üzere Wilson'ın yanına gönderildi. Wilson'ın odası her zamanki gibi yine Leiftronstadt'ta bulunuyordu. Ronnenberg gelmeden önce konunun üzerinden geçen ikili şimdi arkalarına yaslanmış bir şekilde Ronnenberg'i bekliyorlardı ve az sonra kapıdan bekledikleri adam Ronnenberg girdi. Leiftronstadt, hey Ronnenberg, görüşmeyeli epey oldu, hoş geldin. Ronnenberg değil mi? Burada düşünürsen zaman geçmek bilmiyor. Ben de olabildiğince düşünmemeye çalışıyorum. Bu nedenle bazen çevremdeki önemli kişileri ihmal edebiliyorum. Leiftronstadt, haklısın, sanırım bu durum hepimiz için geçerli. Wilson, hoş geldin Ronnenberg.
Ronnenberg, hoş bulduk Bay Wilson.
Wilson, Ronnenberg, buraya seni oldukça kritik bir mevzu için çağırdım. Konuya direkt giriş yapacağım. Wemork'ta bizim için sabote edilmesi hayati derecede önem taşıyan bir ağır su tesisi var.
Ronnenberg, ağır su nedir?
Wilson, gizli bir silah için kullanılan oldukça pahalı ve nadir bulunan bir madde.
Ronnenberg, Norveç bunu bile bile mi üretiyor?
Wilson, savaş öncesinde bilmiyorlardı ama şu anda Nazi işgali altında olduklarından dolayı, evet, bilerek üretiyorlar. Tesisin başındaki isim Nazi yanlısı.
Ronnenberg, peki nedir bu gizli silah?
Wilson, işte bunu sorma. Bu diplomatik bir sır ve açıklanması mümkün değil. Ama sana şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Görev tamamlandığında sadece bu nesli değil, gelecek nesilleri de kurtaracaksınız.
Ronnenberg, kulağa hoş geliyor.
Wilson, yalnız yapacağınız iş oldukça tehlikeli, bunu baştan belirtmeliyim. Sizden önce oraya 30 özel eğitimli komando gönderildi. Hem onları taşıyan pilotlar hem de kendileri şu anda hayata veda etmiş durumdalar. Sabotaj planını öğrenen Almanlar tesisteki güvenliği de ciddi ölçüde arttırdılar. Şu anda tesisin güvenliğinden sorumlu toplamda 200-300 kişi olduğu düşünülüyor. Açık konuşmak gerekirse bu operasyonu gerçekleştirseniz bile Almanların ellerinden kurtulma olasılığınız %50'den fazla değil. Biz sizin İsveç'e kaçmanız için elimizden geleni yapacağız ama ben yine de sana karşı açık olmayı tercih ediyorum. Tüm bunların yanında Bay Tronstadt'la da konuştuk ve bu görevi senden başka teslim edecek kimsenin olmadığına karar verdik. Açıkçası başta ülkenin, daha sonra da insanlığın kaderi senin ellerinde. Böyle bir sorumluluğu geri çevirmeyeceğini biliyorum. Gitmek ve bir daha geri gelememek. Ronnenberg saniyeler içerisinde beyninin derinliklerinde bu ihtimallerin muhakemesini verirken bir anlığına Leiftronstadt ile göz göze geldi. Tronstadt ona bakıp ''Ben bu işi senin halledeceğine inanıyorum'' dercesine başını öne eğip kaldırdı. Üzerine büyük bir sorumluluk yüklenen Ronnenberg de bu sırada kararını verdi ve ''Operasyonu ne zaman gerçekleştiriyoruz?'' dedi. Cevabı alarak arkasına yaslanan Wilson şimdi gülümsüyordu. ''Korumaların en zayıf olacağı günde, yılbaşı günün'' 42. Bölüm Gunnerside Ekibi. Plana göre Ronnenberg'in önderliğindeki yeni ekip 17 Aralık'ta Hardinger Vidda'ya iniş yapacaklardı. Ekip inişi yaptıktan sonra da yılbaşı gecesine kadar Wemork'la ilgili güncel keşifler yapacaklar ve bölgeye alışacaklardı. Bu plana sadık kalmak içinse önlerinde sadece 3 hafta vardı. Stres dolu bir 3 hafta hem hızlandırılmış eğitimlerden nefret eden Özel Operasyonlar Birliği eğitmenlerini hem de yeni ekibi bekliyordu. Ronnenberg görevi kabul eder etmez ekibini oluşturmaya başladı ve ilk önce yardımcısını seçti. Knut Haukelit. Knut Haukelit 29 yaşında, insanlarla muhabbet etmeyi sevmeyen, okulu terk edip doğa ile yaşamayı tercih eden, gününün her saniyesini Hardanger Vidda'da kurduğu barakada geçirip kayak yapan, balık avlayan bir yaşam savaşçısıydı. Almanlar Norveç'i işgal ettiklerinde Haukelit de bu işgale direnenlerin arasındaydı. Önce şehir içerisinde savaştı, ardından dağlara çıkıp aşağıdaki yollardan geçen tanklara molotof fırlatmaya başladı. ve arkadaşları ile birlikte 12'ye yakın tankı etkisiz hale getirdi. Haukelit, Nazilerin başlıca aranan adamlarından birisi olunca da yakalanacağını anlayıp Britanya'ya kaçtı. Bunun üzerine Gestapo önce Haukelit'in evini talan etti, ardından da geride bıraktı, eşi ve annesini tutuklayıp hapse gönderdi. Bu yaşananlardan sonra Haukelit'in Nazilere karşı bireysel bir savaşı da oluştu. Öfke ve intikam duygusuyla yanıp tutuşan yaşam savaşçısı Haukelit, bu görev için aranılıp da bulunamayacak cinsle bir direnişçiydi. Grubun ikinci üyesi Birger Stromsheim'di. 31 yaşında olan Stromsheim grubun en yaşlısıydı. Stromsheim konu sabotaj olunca akıllara ilk gelen isimdi çünkü kendisi bir patlayıcı uzmanıydı. 31 yaşıyla ekibin tecrübeli isimlerinden biri olan Stromsheim, Nazi işgalinde direnişe katılmış bir isim olarak Hardinger Vidda'ya dönmeye hazır bir isimdi. Grubun üçüncü kişisi ise Friedrich Kaiser'di. Nazi işgali sırasında savaşan, yaralanan ama hiçbir şekilde yıldırılamayan Kaiser doğuştan bir direnişçiydi. Eylül 1941'de Britanya'ya gelip direnişe kralının yanında devam etmeyi tercih eden Kaiser, sanki Eylül 1941'den beri bu anı bekliyormuş gibi Ronnenberg'in teklifini hemen kabul etti. Ronnenberg'in bir sonraki tercihi ise Kasper Idland oldu. Bir posta ofisi çalışanı olan Kaspar Idland, Naziler Norveç'i işgal edince direniş grubuna katılıp ülkesi için savaştı, tutuklandı, sonra da serbest bırakıldı. Eylül 1941'de Britanya'ya bir botla geçip buradaki direniş örgütüne katılan Idland tam bir bölge yerlisi ve iyi bir kayakçıydı. Ve grubun son üyesi olarak da Hans Storhaug seçildi. Hans Storhaug, Nazilerin Norveç işgali sırasında bir asker olarak direniş gösterdi ama zamanla bunun yersiz olduğunu anlayınca Aralık 1940'ta İskoçya'ya geçerek direniş örgütüne katıldı. Storhaug ve Morg ile İsveç sınırı arasındaki yollara oldukça hakimdi. Eğer kaçmayı başarabilirlerse Storhaug kaçış sırasında ekibe oldukça faydalı bir rehber olacaktı. Şimdi Ronnenberg ve seçtiği 5 kişi Hitler'in atom bombası projesini tarihe gömmek üzere Norveç'e gidip oradaki Graus ekibiyle buluşmaya hazırlanacaklardı. Tabii ki 3 haftada eğitim alabilirlerse ve tabii ki Dolunay zamanında hava elverişli olursa. 43. Bölüm Operasyon Hazırlıkları Başlasın. Bütün Özel Operasyonlar Birliği'nin artık tek bir gündemi vardı, Gunner Side Operasyonu. Bu operasyon müttefiklerin son şansıydı ve bunu bilen İngiltere, operasyona büyük bir titizlikle hazırlanıp en ufak bir detayı bile gözden kaçırmamak için Norsk Hydro Ağır Su Tesisi'nin baş mühendislerinden Ajan Jomar Bruun'u da İskoçya'ya çağırmıştı. Jomar Bruun'un getireceği güncel bilgiler hayati önem taşıyordu. Jomar Bruun tesisten çaldığı belgelerle İskoçya'ya gelerek ajanlığını Nazilere ifşa edecek ve bir daha geri dönmeyecekti. Ama İngilizler operasyonun başarısı için bunu bile göze aldılar. Çağrıyı alan Jomar Bruun görev zamanı geldi diyerek tesiste işe yarar ne kadar belge varsa bir çantaya doldurup kaçtı. Kendisine çizilen yol haritası ile kısa sürede İskoçya'daki karargaha gelen Jomar Bruun, şimdi Leiftronstadt ile birlikte Almanların bile bilmediği tesis kuytularını sabotajcılara anlatıyordu. Bu sıralarda Naziler de boş durmuyordu. Hitler'in Norveç'in başına atadığı Reichskommissar Josef Terboven kendisine ait 6000 kişilik özel güvenlik kuvvetleri ile Ryukan'ı kapı kapı aramaya başlamıştı. Josef Goebbels'in sekreteriyle evli olan Terboven, Hitler'e yakınlığıyla bilinen birisiydi. Hatta düğününün onur konuğu bizzat Adolf Hitler'in kendisiydi. Terboven yakın dostu olan Nazilerin propaganda bakanı, Josef Goebbels'in şu sözünü de iş disiplini olarak benimsemişti. ''Bizi sevmeyi öğrenemeyenler en azından bizden korkmayı öğrenmeli.'' Terboven'ın arama emri Einar Skinnerland'ın kardeşi Thorstein Skinnerland'ın da yakalanmasına sebep oldu. Gestapo subayları radyo kontağı kuran ajanı bulduklarını zannedip Einar yerine Thorstein'i tutukladılar. Haberi alan Einar'ın ise Plato'nun derinliklerine kaçmaktan başka şansı kalmamıştı. Terpofen ve General Falkenhorst'un talimatı ile Norsk Hydro Ağırsu tesisindeki güvenlik önlemleri de ciddi oranda artırıldı ve tesis çalışanları düzenli olarak sorgulanmaya başlandı. Tesis müdürü de dahil herkes bir ajan olabilirdi ve Gestapo da şüphecilikle sınır tanımıyordu. Tesisin dört bir yanı güvenlik önlemleriyle donatıldı. Tesisin sırtını verdiği dağın tepesinden tesise doğru inen su borularının etrafına yüksek voltajlı elektrik kabloları çekildi ve boruların etrafına bubi tuzakları kuruldu. Tesise giren tren yoluna mayınlar döşendi ve yol üzerindeki kapı zincirlendi. Hidrojen fabrikasının üzerine makineli tüfek konuldu ve olası bir eylemde yakılmak üzere tüm bir şehri aydınlatacak kadar uzun menzilli arama ışıkları yerleştirildi. Sıkı olan bataklıklarındaki korumaların da sayısı artırıldı. Bu tesise girip ağır su stokunu yok etmek, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanesinden adam kaçırmaktan farksız hale gelmişti. Tabii tüm bunların ötesinde bir konu daha vardı. Bu imkansız operasyonu gerçekleştirebilmek için önce Hardinger Vidda'da hayatta kalmak gerekiyordu. İşte o daha da imkansızdı. 13. ayının sonu. Sayfa 229.